Ezbere bildiğim bir ayet. O çok sevdiğim bir ayet. Yeşu 1:9. Bulan sayfasını hemen söylesin. Kaç altı? 206. mı?
266. Evet.
Özlem senin birinci bölüm 9. ayet. Oku bakalım. Kim buldu önce o okusun. Buldun mu Hatice kardeş? Oku. Bak ne diyor? Sana ben emretmedim mi? Sana ben söylemedim mi? Ben sana demedim mi diyor? Yürekli ol. Yılgınlığa düşme. Korkma. Yürüyeceğin her yerde. Allah'ın Rab seninle beraberdir. Sıkıntılarımız var sevgili kardeşler. Emin olun sıkıntılar içerisinde de Rabbimiz, Tanrımız, Yaratanımız bizimle birlikte, bizi kesinlikle ve kesinlikle yalnız bırakmaz. O ilahiyi koyar mısın? Orada çok korkunç fırtına kopunca ilahisini çıkıyor. Orada o uzun ilahinin sözlerine baktığımız zaman her birimizin içine girdiği bir mısra var mutlaka. Yani bu mısra tam bana yönelik ya da bu mısra bana tam yönelik ya da buradaki sözler tam beni anlatıyor dediğimiz mısralar var mutlaka. Bir o ilahi tekrar bir bakalım o ilahinin sözlerine. Korkunç fırtına kopunca, yaşamım alt üst olunca, korkular beni sarınca. Bu dönemleri yaşadınız mı hiç? Korkuların sardığı bir dönem. Yaşamın böyle alt üst olduğu dönem. Yaşam fırtınası korkunç bir şekilde estiği bir dönem. Yaşadınız mı böyle bir dönemi hiç? Hangimiz yaşamadık ki? İsteklerin olmayınca, bir şey istiyorsun olmuyor. Hayallerim yıkılınca, kötü düşünce gelince, hiç bu dönemler oldu mu? Kötü düşünceler zaten her zaman aslanlar gibi koşuyor etrafımızda. İsteklerimiz de olmuyor bazen. Hayallerimiz de o güzel hayal dünyamız da bazen darbe görüyor, değil mi? Dostlarım dostlarımdan ayrılınca, yalnız başıma kalınca, gözlerim yaşla dolunca. Daha henüz gözlerin yaşla dolmadı. Daha yeni geldin Türkiye'den, değil mi? Biraz geçsin gözlerin yaşla dolacaktır mutlaka. Hasret içime çökünce, sıkıntılar hep gelince, kalbim acıyla dolunca. Bunu da yaşıyoruz. Herkes kendine bir pay çıkartsın. Yorgun yolundan gidince, umutlarım kırılınca, imanımı yitirince, saçlarıma ak düşünce. Benim çoktan düştü zaten. Sakallarıma bile düştü ak. Bedenimde güç kalmayınca bazen kendimi tam bitmiş hissediyorum. Sanki nasıl pil bitiyor artık özelliğini yitiriyor. Aynı şekilde bazen emin olun buradan oraya gidecek gücüm kalmıyor bazen. Yani istek yok, arzu yok, şevk yok. Bedende güç kalmayınca diyor ki ölüm bana yaklaşınca bırak ölümün bana yaklaşması. Genelde ölüm dediğimiz zaman yaşlı hep aklımıza geliyor. Artık yaşlandıkça ölüm de yaklaşıyor diye düşünüyoruz. Aslında ölüm var ya burnumuzun dibindedir sevgili kardeşler. Ölüm gence yaşa bakmıyor maalesef. Her an yani buradan bir saat sonra ne olacağını bilmiyoruz. 5 dakika sonrası ne olacağını bilmiyoruz. Ama kalp sürekli pompalıyor değil mi? Vücudu kana. Durduğu an iş bitiyor. Onun için bu kadar olayları göz önünde canlandırmaya çalışın. Korkunç fırtınanın koptuğu bir an, yaşamın alt üst olduğu bir an, isteklerinin olmadığı bir an, hayallerinin yıkıldığı bir an, dostlarından ayrılıp gözyaşlarıyla inlediğin bir an, hasretlik içine çökmüş vaziyette, sıkıntılar içerisinde kalbin acıyla dolduğu bir an, saçlarına ak düşmüş, bedeninden güç gitmiş, ölüm burnunun dibinde olduğu bir an, yapman gereken bir şey var. İşte sonda bunu söylüyor, çok güzel bir şey. Başını kaldır semaya, oturmuş baba yanında, korkma ben seninleyim der. O zaman ey canım ona güven. Demek ki yine açıkça kapatabilirsin, yine açıkça gösteriyor ki bakılması gereken kişi yine Rabbimiz, Tanrımız sevgili kardeşler, sevgili misafirler. Gerçekten ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim içinde bulunduğumuz inanç bir din değildir. Bir yaşam biçimidir. Biz bir dinin ardından gitmiyoruz. Bir felsefenin peşinden gitmiyoruz. Biz bir ideolojiye bağlı değiliz. Bir örgüt üyesi değiliz. Bizim arkasından gittiğimiz kişi benim için hayatını feda eden, benim yaşamam için kendini feda eden bir kişinin ardından gidiyorum. Beni seven, beni sonsuz sevgiyle seven, bana kucak açan, beni hiçbir zaman bırakmak istemeyen ve bırakmayacak olan tek kişi. Emin olun sevgili kardeşler, büyüklerimiz çok güzel bir söz söylemiş. Can pamuk ipliğinde. Değil mi? Pamuk ipliğinde. Pamuk ipliği İpliklerin en güçsüzü. Böyle üfle, üfürünle kopartabilirsin ipi. Yani can o kadar bizden ayrılmaya hazır. Ben diyorum ki Tanrı hepimize anlayış versin. Tanrı hepimize gerekli olan gücü versin. Ki o canımız kaybolup gitmeden bizi seveni hatırlayıp, bizim için hayatını feda eden kişiyi hatırlayıp ona sımsıkı sarılmak, ona bağlanmak, onu anlamaya çalışmak sevgili kardeşler. Onun için biz bir kişinin ardından gidiyoruz. Bize yaşam veren kişinin ardından gidiyoruz. Evet, uzun zamandır Efesler mektubunu inceliyorduk değil mi birlikte? Kutsal kitapta Efesler mektubunu açalım hep birlikte. Nerelerde kalmıştık? Efesler mektubunun nerelerinde kalmıştık? Onun biraz daha üstünde kaldık. Efes mektubu Efes mektubu ile yaptığım son konuşmada savunma silahlarımızı özetledikten sonra hücum silahımız olan, yani iblisin kurnazca sergilemiş olduğu taktik ve yaklaşımlarını geriye püskürtebilmek için yerimizde durarak Tanrı'nın sözünü simgeleyen kılıç aracılığıyla iblisin bize yönelik olan saldırılarını nasıl geriye püskürtebiliriz gerçeğini vurgulayaraktan konuya noktayı koymuştuk, hatırlarsanız. En son Tanrı'nın sözünü simgeleyen kılıç üzerinde durmuştuk, değil mi? Kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse, tabii ki buradaki sözü edilen kılıç, aramızda misafirlerimiz olduğu için anımsatmak istiyorum. Buradaki kılıç bizim bildiğimiz metal bir kılıç değil. İnsanı parçalayan, insana ölüm getiren bir kılıçtan söz etmiyor buradaki kılıç. Buradaki kılıç Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın diri olan, yaşam veren, değişmeyen sözüdür. Şimdi kısa bir şekilde eğer hatırlatmak gerekirse, göğüse takılan zırh, oradaki birçok silahlardan söz ediyordu anımsarsanız. Göğüse takılan zırh, ayağa giyilen o özel ayakkabılar, bele takılan kuşak, ele alınan iman kalkanı ve başa takılan çelik başlık, bunların hepsi nasıl silahlardı? Savunma silahıydı. Yani bizi tehlikeden koruyabilecek, gelecek olan ataklara karşı bizi koruyabilecek savunma silahlarıydı. Kılıç ise Tanrı'nın bizler için sağlamış olduğu hücum silahı oluyor. Silah olarak kılıç, hücum silahı. Şimdi hücum silahı derken yine anımsatmak istiyorum sizlere. Elimize kılıcı alıp, Tanrı'nın sözünü alıp insanlara saldırmıyoruz. Ya da şeytana karşı saldırıya geçmiyoruz. Saldırıya geçen devamlı şeytandır. Bize düşen sorumluluk, Rabbin sözünü elimize alıp yerimizde durmak. Ve şeytanın bize yönelik olan yöntemlerini, taktiklerini, oyunlarını, yaklaşımlarını usta bir şekilde geriye püskürtmek. Amaç bu. Bunun için ruhsal savaşı anlatmaya çalışırken konunun hemen başında 10. ayette, 6. bölümün 10. ayetinde bu ayeti okuyarak başlamıştım. Onun üstün gücüyle güçlenin. Demek ki her alanda olduğu gibi bu alanda da yapılması gereken öncelik hazır olmak. Öncelikle hazır olmamız gerekiyor. Yani o ruhsal savaşa girmeden önce şeytanın bize olan saldırılarını geriye püskürtmek için adım atmadan önce hazır olmamız gerekiyor. Hazırlıksız, bugün dünya savaşlarına baksak bile hazırlıksız savaşa giden var mı? Mutlaka önce bir hazırlık dönemi var, değil mi? Hala bak Amerika habire hazırlanıyor. Dua ediyorum ki olmasın umarım Körfez Savaşı. Gerçekten çok dua ediyorum. Hepiniz her gün dua edin bunun için. Çok önemli bir şey gerçekten. Bugün Ahmet, arabaya bindiğinde ilk yaptığın hareket nedir? Emniyet kemerini bağlamak, değil mi? Niye emniyet kemerini bağlıyorsun? Daha sonra oluşacak olan kazalara karşı kendini korumak için, değil mi? Demek ki önce arabayı harekete geçirmeden önce bir hazırlık zamanın var. Emniyet kemerini bir bağlama zamanın var, değil mi? Aynı şekilde bizim de hazır olmamız gerekiyor. Yani Rabbin bizim için sağlamış olduğu silahları kuşanmamız gerekiyor ki şeytanın her tür saldırısını çok rahatlıkla geriye püskürtme yeterliliğinde olalım sevgili kardeşler. Evet. Rabbin hiç değişmeyen sözü ruhsal kapsamda çok etkin olduğu için metal kılıcın yaptığı gibi böyle kan dökmüyor. İnsanın canını almıyor. Ama Rabbin sözü dıştan ziyade yüreğe yönelik olduğu için, içe yönelik olduğu için darbeyi içeride yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıda herhangi bir darbe yok. Herhangi bir etki yok. Rabbin sözü kişinin içinde, yüreğinde etki ve darbe yapıyor. Ve bunun en güzel örneklerini hatırlarsanız vermiştim. Petrus Pentekost gününde o dehşetli bir şekilde yaptığı konuşma sonucunda 3000 kişi olağanüstü bir şekilde değişmişti. Petrus ne yaptı? Tanrı'nın sözünü konuştu sadece. Ama daha önce Petrus ne yapmıştı? Elindeki kılıcı çıkartmıştı, gitmişti. Bir Romalı askerin kulağını kesmişti. Ne yaptı? O kılıç kulağı kesti, kesip attı. Acı verdi, değil mi? Kan akıttı. Ama aynı Petrus kılıcın yapamadığını söz aracılığıyla, Tanrı'nın sözü aracılığıyla 3000 kişinin yüreğine ulaşma gücünü sağladı. Ulaşabildi. Söz aracılığıyla. Rabbin sözü aracılığıyla sevgili kardeşler. Onun için tekrar vurgulamak istiyorum özellikle. İbraniler 4. bölümde de açıkça ifade ettiği gibi 12. ayette ilikle diyor eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Nereye? Derinlere. Yüreğin en derin noktalarına, en derin hücrelerine işliyor hamdolsun. Ve yürekte gerçekleşen değişim, yürekte gerçekleşen hareket ne getiriyor? Ölüm getirmiyor. Yaşam getiriyor. Hamdolsun. Ama kılıç, metal kılıç ölüm getiriyor. Ama Tanrı'nın sözü bize yaşam getiriyor. Her birimize belirli dönemlerde bu söz her birimize sonsuz yaşamı açıkladı. Değil mi Vakkas abi? Ve sonunda Rabbim bizim için sağlamış olduğu kurtuluşa biz evet kararını verdik. Bizi hazırlayan neydi? Rabbin sözüydü. Rabbin sözü bizi o bilince, o aşamaya getirdi sevgili kardeşler. Bu söz, diri söz iblise karşı kullanıldığı zaman ne yapıyor? İblisi bu seferinde onun taktiklerini, oyunlarını etkisiz hale getiriyor. Onun için Yakup 4:7'de ne diyordu? Çok bilinen bir ayet. Yakup 4. bölümde ayet 7'de. Bunları ben özetliyorum. En son yaptığım konuşmayı çünkü uzun bir süre geçti. Anımsayın diye söylüyorum. Bunları söyledim ben. Sizlerle paylaştım bu konuyu. 4. bölümde Yakup 4:7'de ne diyordu? İblise karşı direnin. O da sizden kaçacaktır. Peki nasıl direneceksin iblise karşı? Burada bir buyruk var. İblise karşı direnin. Nasıl direneceksin? Rabbin sözüne bağlı kalarak, değil mi Sami? Nasıl direneceksin? İblisin saldırına karşı nasıl dimdik duracaksın? Rabbin sözüne bağlı kalarak, Rabbin sözünü uygun bir şekilde yerinde ve zamanında kullanarak iblise karşı direneceksin. Bunun en güzel örneğini nerede gördük? Yine bunu söylemiştim. İsa Mesih'te. Çok doğru. İsa Mesih'in çöldeki denenmesinde görmüştük. İsa çölde denenirken hiç fark ettiniz mi? Saldırıya geçen kimdi? İsa saldırıya mı geçti? Hayır. İsa kendini savundu sadece. Ama saldırı halinde olan iblisin kendisiydi. İsa'nın yaptığı kendinden çok emin bir şekilde sahip olduğu ilkelere bağlı kalarak bildiği sözü etkin bir şekilde kullanarak üç kez şunu söyledi. Yazılmıştır. İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Yazılmıştır. Allah'ın Rabbi sınamayacaksın. Denemeyeceksin. Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır. Üç kez Tanrı'nın sözünü kullanarak iblisi hareketsiz bıraktı. Ve iblis kendisini terk etmek zorunda kaldı. Peki sevgili kardeşler, hemen pratik olarak da şu soruyu soralım kendimize. Böylesine önem taşıyan, bizlerin ruhsal hayatında, ruhsal yaşamında böylesine önem taşıyan diri sözün karşısındaki sorumluluğumuz ne olması lazım? Rabbin sözüne karşı sorumluluk ne olması lazım? Eğer bu söz bana destek oluyorsa, eğer bu söz beni ruhsal alanda geliştiriyorsa, eğer bu söz beni eğitiyorsa, eğer bu söz beni gelebilecek olan tehlikelere karşı koruyorsa, benim bu söze karşı bir sorumluluğum olması lazım. Tek bir sorumluluk. Pavlos bunu söylüyor aslında. Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak. Ama sarılmak deyince ne anlıyoruz? Sarılmak demek koltuk altında taşımak değil. Kutsal kitabın bazıları var. Yani kutsal sözün bu kitapta yazılı olan sözlerin bir tılsım özelliği yok. Ben bu kitabı attığım zaman bak kendini koruyamazsın. Yukarıda kalmıyor değil mi? Düşüyor. Bunun hiçbir özelliği yok. Ama bunun aslında içeriğinde bir özellik var, bir zenginlik var. Bu ancak ve ancak okundukça, tabiri caizse kurulmuş o güzel bir sofra var önümüzde Ahmet, değil mi? Güzel bir sofra. Sen şeyi seviyorsun değil mi? Mangalı çok seviyorsun. En çok sevdiğin etlerin piştiği bir mangal önündesin. Sen o mangala ne kadar baksan, içine çekip o mangaldan çıkan o dumanları içine çeksen dayar mısın?
Ağzımızı sulattın var Recep.
Dayar mısın abi? Doymazsın değil mi? Ne zaman onun zevkine varırsın? Böyle elini verip ıslatıp sadı böyle elini alıp böyle arada bir atmak değil mi? Demek ki Tanrı'nın sözü de ancak ve ancak orada en güzel rafta durmasıyla değil, koltuk altında taşımasıyla değil, yastık altına konmayla değil, okunarak, yiyerek, özümleyerek, bunu içimize sindirerek, kendimizin bir parçası olaraktan görerek biz bu sözden, bu kaynaktan en güzel bir şekilde yararlanabiliriz sevgili kardeşler. Bakın ne diyor? Sözlerini buldum, Yeremia diyor, ve onları bir kenara koydum. Yok demiyor, sözlerini buldum, onları bir kenara koydum. Hayır, diyor ki sözlerini buldum, onları yedim diyor, yedim. Hamdolsun. Özü burada işte. Olayın özü burada sevgili kardeşler. Sözlerin bana teselli ve sevinç oldu. Ne zaman sevinç oldu? Dumanı içine çektiğinde değil, yediği zaman. Oh be dedi. Şimdi bunun nasıl bir tada sahip olduğunu çok daha iyi anlıyorum. Demek ki özümlemek ve içimize sindirmemiz gerekiyor. Onun için söylüyorum sevgili kardeşler, Rabbin sözü burada olduğu müddetçe her zaman günah işleyebiliriz. Bu mümkün. Ama kutsal söz buradan aşağı indiği zaman, yüreğe geldiği zaman ve sen o yüreğine sözü yaşama koyduğun zaman, işte o zaman günah işlemek hiç kolay değil. Yani Rabbin sözü uygulamaya sokulduğu zaman kesinlikle günah işlemen mümkün değil. Onun için söze itaat şart. Davut yine şöyle söylüyor bize 119. mezmurda, genç adam yolunu neyle temizler? Senin sözüne göre onu ona ilgisiz davranmakla. Sözü ayda bir kez okumakla. Çok güzel söylüyor bakın. Diyor ki senin sözüne göre onu tutmakla. Demek ki hakikaten Rabbin sözüne itaat etmek çok önemli. Okuyoruz, öğreniyoruz, yaşama sokuyor muyuz? Öğrendiğimizi hayata sokuyor muyuz? Öğrenmek bir, uygulamaya sokup bir pay çıkartmak iki. Asıl önemli olan uygulamaya sokmamız lazım. Evet. Son olarak neyi söylemiştim? Son olarak neyi söylemiştim? Eğer Rab İsa Mesih'e iman edip tüm varlığımızla ona bağlandığımızda tüm silahları da kuşanmış oluyoruz. Onun için Pavlos Romalılar 13. bölümde 14. ayette şöyle diyor. Ya Mesih'i kuşanın. Demek ki İsa Mesih'i kuşandığımız zaman, İsa Mesih'i giyindiğimiz zaman Rabbin tüm silahlarını kuşanmış oluyoruz. Bunu her gün yapmamız lazım. Rabbin silahlarını her gün İsa Mesih'i yüreğimize yüreğimizde kutsal ruhu aracılığıyla harekete geçebilmesi için izin vermemiz lazım. Ki Rab bize yön verebilsin kutsal ruhu aracılığıyla. Demek ki yapılması gereken tek önderimiz olarak Rabbi görmek, ona sımsıkı sarılmak ve imanla bu bedendeki yaşamı ona güvenerekten devam ettirmek. Evet, geldik 18. ayete. Bugün 18. ayetteyiz. 6. bölümün 18. ayetindeyiz sevgili kardeşler. 18. ayetten başlıyoruz. 20. ayete kadar olan parçayı okuyacağız. Evet, bir kardeş Özlem okusun bize. Evet, 18. ayetten başlıyorsun. 20. ayete kadar olan parça.
Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin. Öyle ki müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.
Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sözün dışında, yani Rabbin kılıcından söz ettik ya, hücum silahı olarak canım. Sözün dışında bir başka şey daha var. Hücum silahı olarak bu ayete göre. Dua. Hamdolsun. Evet. Bir hücum silahı daha burada sözü geçiyor. O da dua. Her tür dua ve yalvarışla, her tür yakarışla ruh bağlılığında, yani ruhta dua edin. Şimdi ruhta dua etmek ne demek? Ruhta dua etmek pazara gidiyormuş gibi sadece isteklerle dolu bir listeyle Tanrı'nın önüne gelmek demek değil. Dua bu değil sevgili kardeşler. Bunu da yapıyoruz. Bu da yanlış değil. Koca büyük bir listeyle Rabbin önüne gelip Rabbin önüne sunmak, koca bir listeyi, dua bu anlama gelmiyor sadece. Düşmanımızın kim olduğunu öncelikle tanımak ve ipleri kutsal ruhun eline bırakarak Tanrı'yla birlikte dolmak anlamında. Yani dua bir şekilde sadece günün belirli zamanlarında Tanrı'nın önüne gidip diz çökerek yüreğindeki doluluğu dile getirmek değil. Bundan da öte bir şey. Dua yüzeysel olmayan karşılıklı derin ilişki demek. Yani dua ettiğimiz zaman bir şekilde Tanrı'yla ilişki içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yani aradaki ilişkiyi kuran, o bağı kuran dua. Demek ki dua sadece sözle söylenen bir şey değil, ifade edilen bir şey değil. Aynı zamanda da onu yaşamak. Yani senin yaşam biçimin, senin yaşam tarzın da aynı zamanda duadır sevgili kardeşler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yunanca'da geçen söz, bu söylediğim açıklamayı destekliyor. Prosohomai diye bir söz geçiyor. Tamamen ilişki demek. Yani yüzeysel olmayan ilişki. Demek ki dua ne yapıyor? Rab ile olan ilişkimizi, Tanrı ile olan ilişkimizi geliştiriyor. Ve onun tasarılarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir şekilde. Demek ki asker ne yapar? Kendine hizmet etmez. Hiçbir asker kendine hizmet etmez. Bağlı olduğu ülkeye hizmet eder, değil mi? Biz de Rabbin askeri olaraktan, ruhsal kavramda tabii ki, fiziksel kavramda değil, ama ruhsal kavramda Rabbin askeri olaraktan, biz de komutanımız olan, başkomutanımız olan Rabbe bakmamız ve ona bağlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ona hizmet etmemiz gerekiyor. Eğer zafere ulaşmak istiyorsak, eğer yengi kazanmak istiyorsak. Kendini ne kadar güçlü hissedersen hisset sevgili kardeşler, ne kadar yetenekli görürsen gör, kendi gücümüze yaslanarak mücadele etmemiz mümkün değil. Bu yeryüzünde içinde bulunduğumuz zorlukları aşmanın en geçerli yolu Rab'le birlikte yürümekte yatıyor. Onunla birlikte hareket etmekte yatıyor. Şimdi kutsal kitapta bunun örneklerini biz bulmak mümkün. Biliyorsunuz İsrail halkı Tanrı'yla birlikte yürümeye çalışan halk, halka karşı Amalekler, o dönemde var olan bir halk, yani Tanrı'ya karşı gelen bir halk, Amalek halkı İsrail halkına karşı savaşırken, saldırırken Musa bir şey yapmıştı o saldırı esnasında. Ne yaptı biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz hiç? Ne yapmıştım Sami'cim? Değil mi? Değil mi? Çok güzel. Dağa çıktı Musa ve kollarını yukarıya kaldıraraktan dua etmeye başladı. Öğrencisi Yeşu da aşağıda Amaleklerle savaşıyordu. Tanrı'ya karşı gelen halkla savaş içerisindeydi. Ve kolay değil. Ne kadar tutabilirsin kolunu bu şekilde? Bir an geliyor. Herhalde Musa'nın kolu yorulup aşağı düştüğüne göre herhalde uzun bir savaştı. Çok uzun bir savaş oldu. Ve diyor ki Musa'nın kolları yorulup sağına ve soluna düştüğünde yanında bulunan iki kişi vardı. Biri kardeşi Harun, diğeri de Hur adında iki kişi. Biri bu kolundan tuttu, öbürü bu kolundan tuttu, yukarıya doğru kaldırdı. Ve diyor ki kutsal kitap, kollar yukarıdayken Yeşu zafere doğru ilerliyordu. Ama kollar diyor düştüğünde, güzel bir resim var burada. Çok canlı bir resim var sevgili kardeşler. Yani duanın belirli bir süre için yapılmaması gerektiğini gösteriyor bize. Demek ki dua sürekli yapılması gereken bir şey. Yani Selaniklere baktığımız zaman 5. bölümün 17. ayetine, orada diyor ki durmadan dua edin. Bu ne demek durmadan dua edin? Oturacağım, sabahtan akşama dua mı edeceğim? Hayır. Biz eğer duayı ilişki olaraktan düşünürsek, Tanrı'yla karşılıklı, yüzeysel olmayan ilişki ise dua, orada ne demek istiyor? Durmadan dua edin dediğinde şunu demek istiyor. Sürekli Rab ile bağlantı içerisinde kalın. Sürekli Tanrı ile ilişki içerisinde kalın. Bunu demek istiyor. Yoksa oturup sabahtan akşama kadar dua etten söz etmiyor sevgili kardeşler. Bu olayı daha geniş okumak istiyorsanız çıkış 17. bölümden okursunuz. Orada çok detaylı bir şekilde olay anlatılıyor. Demek ki biz de hayatımızın alanlarında, yaşadığımız ortamlarda değişik türden sıkıntılarımız oluyor, değil mi? Sorunlarımız var. Kimimiz hastalıkla uğraşıyor, rahatsızlıkla uğraşıyor. Kimimiz çocuklarımızın sorunlarıyla uğraşıyor. Kimimiz yaptığımız yanlışlıkların neticesinde karşılaştığımız bir takım sorunlarla uğraşıyor. değil mi? Hepimizin değişik sorunları var. Bu sorunlarla uğraşırken bizim de yapmamız gereken bir şey var. Tanrı'nın bize vermiş olduğu kutsal ruh. İşte simgesel anlamda Tanrı'nın iman ettikten sonra bize verdiği kutsal ruhun görevi bir şekilde kollarımızı yukarıda tutmaktır. Yani simgesel anlamda diyorum. Simgesel anlamda bizim kollarımızı, Musa'nın kolları yukarıda tutulduğu gibi, bizim kollarımızı yukarıda tutacak ve bizi zafere ulaştıracak olan kutsal ruhun gücüdür sevgili kardeşler. Kutsal ruh eğer yoksa kesinlikle o gücü, o güce ulaşamayız, o zaferi elde edemeyiz. Bu yüzden Romalılar'da Pavlos şöyle diyor 8. bölüm 6. ayette, bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce ölüme götürür, ruha bağlı düşünce ise yaşama ve esenliğe götürür. Nereye götürür? Yaşama ve esenliğe, yani zafere. Demek ki zafere ulaştıran bizi kutsal ruh oluyor, hamdolsun. Dua ne oluyor? Dua zaferin gücü oluyor. Arabanın gitmesini sağlayan yakıt gibi. Yakıt yoksa en güzel motor olsun, en güzel araba olsun, gitmesi mümkün değil. Demek ki bir güç gerekiyor. Gücü sağlayan araba için yakıttır. Bize de gerekli olan gücü veren Tanrı'nın kutsal ruhu sevgili kardeşler. Onun için yine Romalılar 8. bölümde 26. ayetinde Pavlos şöyle diyor. Ne diyor Romalılar 8:26'da?
Ve böylece de ruh bizim zayıflığımızla yardım eder. Çünkü lazım olduğu gibi nasıl dua edeceğimizi bilmeyiz. Ya. Fakat ruh kendisi ifade olunmaz ahlarla,
iniltilerle
şefaat eder.
Ya evet, şefaat eder. Yani bize yakarır, yakarır. İniltilerle, iniltilerle yakarır diyor. Kutsal ruh dualarımıza ne yapıyor? Eşlik ediyor, hamdolsun. Bizi yalnız bırakmıyor, dualarımıza eşlik ediyor. İşte Pavlos bu 18. ayette bu gerçeği açıklık getiriyor sevgili kardeşler. Bir kez daha bu 18. ayete bakalım. Orada 4 önemli gerçek var. Aslında bunun tamamını açıklamak mümkün değil zamandan dolayı. Bakalım, şu an saat 5'e 10 var. 5'e kadar normalde bitirmemiz lazım. 5'e kadar ne kadar gidebilirsek gidelim. Ondan sonrasını önümüzdeki hafta devam ederiz. Ama burada bu ayeti, 18. ayeti bir kez daha okuyorum. Orada 4 önemli gerçek var. Ruhsal gerçek. Onları teker teker açıklamaya çalışalım. ...18. ayeti Özlem okuyacak mı lütfen? Sami'nindeki eski tercüme.
Sadece 18.
Evet, sadece 18'i.
Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanın.
Evet. Burada 4 gerçek var. Ne çıkartabilirsiniz bu ayeti okuduğunuzda gerçek olarak? Neleri çıkartabilirsiniz? Ne diyor burada? 18. ayette neler diyor?
Her zaman.
Bitti. Çok güzel. Birinci nokta, her zaman dua edin. Bu bir. Burada geçen ayette geçen gerçek. Her zaman dua edin. İkinci gerçek,
yalvararak dua edin.
Ya. Ya ruhta dua edin. Ruhta dua edin. İkincisi, ruhta dua edin. Çok güzel. Üçüncüsü, tüm dua, sadece yalvarmak yok. Bağlılık da var, birçok şey de var. Ama ona şunu diyebiliriz, senin o söylediğin söze Vakkas abi, tüm dualarla. Yani çeşitlilik söz konusu. Duanın içerisinde hamd olacak, yalvarış olacak, dilek olacak, rica olacak, istek olacak, aynı zamanda da teşekkür sunulacak. Yani duanın çeşitliliğinden söz ediyor tüm duayla dediğinde. Üçüncü nokta bu. Bir de dördüncü nokta var, çok önemli bir nokta. Duayı, duanın aslında ne olduğunu açıklayan bir gerçek bu. Dördüncü nokta ne diyor? Uyanık durun. Ya. Demek ki toparlayacak olursak, bir, her zaman dua edin. İki, not alanlar için tekrarlıyorum. Tüm dualarla dua edin. Yani hamd, yalvarış, dilek, istek, rica olacak. Üçüncüsü, ruh bağlılığında, yani ruhta dua edin. Ve dördüncüsü de uyanık durun diyor. Demek ki dua aynı zamanda bizi ne yapıyor? Uyanık durmamızı sağlıyor sevgili kardeşler. Evet, birinci noktaya bakalım. Zamanla yarışıyoruz. Birinci noktaya bakıyoruz. Her zaman dua edin. Bu şu demek değil, her zaman dua edin derken. Patır patır konuş, hiç çeneni kapatma. Buradaki anlamı bu değil. Kutsal kitapta çok güzel bir örnek var. Matta 6. bölümü açın lütfen. Matta 6. bölümde 7. ayette bize bu noktayı çok güzel bir şekilde açıklıyor. Çocuk rahat bırakmadı seni Aydın.
Dua ettiğinizde prensler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini uyanmayacaklarını sanırlar.
Evet. Evet. Çok güzel. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onların belirli sözleri vardı. Hep sürekli bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı sürekli aynı sözleri söylerlerdi. Diyor ki boş sözler olmasın, sürekli laf salatası yapmayın yani. Boş sözler olmasın, size has, kendinize has, size ait, yürekte mevcut olan sözlerle Rabbinize, Tanrınıza yaklaşın. Ve sürekli Tanrı'yla ilişki içerisinde bulunun. Yani Tanrı'yla sürekli ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Zamanında vermiştim bu örneği. Rab'le ilişki kurmak, şu anda ışıklar açık değil mi? Biz buradan giderken ışıkları kapatıp gideceğiz. Belki birkaç gün burada ışık olmayacak. Belki ta önümüzdeki cumartesi pazara kadar. Ama Rab ile olan ilişki böyle bir ilişki değil. Günün 4 saatinde Rab ile beraber bağlantı içerisinde, günün diğer saatlerinde kendi kafana göre yaşamak. Rab ile olan ilişki böyle bir ilişki değil. Rab ile olan ilişki sürekli birliktelik içerisinde devam eden bir ilişki sevgili kardeşler. Onun için daha önce de söylediğim gibi o Selanikler 5. bölümdeki ayet bunu kastediyor. Durmadan dua edin derken. Sürekli ilişki içerisinde olun. Bağlantı içerisinde olun. Ve dua ile Tanrı ile ilişki içerisine girerken aynı zamanda dua bizi ne yapıyor? Ayık ve uyanık olmamızı sağlıyor sevgili kardeşler. Onun için Petrus ne diyor? Ayık ve uyanık olun. Okuduğumuz bu 18. ayette de ne yapıyor? Dua edin derken sonunda neyle bağlıyor duayı? Uyanık durunla bağlıyor. Demek ki dua etmek bizi uyanık tutuyor. Neye karşı? İblisin bize yönelik olan saldırılarını görebilmek için. Eğer dua yoksa o zaman uyanık değiliz. Eğer uyanık değilsek şeytanın bütün saldırılarına karşı açık kapı bırakmış oluyoruz. Ve ikinci noktayı da açıklayalım. Ondan sonra diğer noktaları önümüzdeki hafta açıklarız. Diyor ki ikinci nokta neydi? Tüm dualarla dua et. Yani burada vurgulanan gerçek şu sevgili kardeşler. Duada çeşitlilik olsun. Çeşitlilik olsun. Yani duada sadece hamd değil. Sadece istek değil. Sadece yalvarma değil. Şükretmek de olsun. Hamd da olsun. Yalvarma da olsun. Rica da olsun. Yani çeşitlilik içerisinde olsun. Buna en güzel açıklık getiren iki ayet var. Ona hemen hızlı bir şekilde bakalım. Filipililer 4. bölümü bir kardeş açsın lütfen. Filipililer 4 ayet 6. Filipililer 4 ayet 6. Bir kardeş onu açsın. Bir kardeş de 1. Timoteos 2. bölümü açsın. İlk 2 ayet.
1. Timoteos
1. Timoteos 2. bölüm. Vakkas abi sen Filipileri bulursan Filipiler 4. bölümün 6. ayetini oku. Şeyde Özlem de bize Ahmet'in elinde yok değil mi? Özlem okusun. 1. Timoteos 2. bölümün ilk 2 ayetini okusun bize. 2. bölümün ilk 2 ayeti. Önce 4-6'yı okuyalım Vakkas abi. Filipiler 4-6. Doğan kardeş okuyor. Sen de bu 4-6. Bu hiç kaygılanmayın. Evet. Okuyabilecek misin? Oku bakalım.
Hiç kaygılanmayın.
Evet.
Her konudaki dileklerimizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükran bildiririz.
Yani şükranla bildirin diyor. Değil mi? Bakın ne var burada? Dilek var. Değil mi? Dilek var. Yalvarmak var. Ve şükran var. Üç şey görüyoruz burada. Duanın içerisinde. Yalvaracaksın. Şükredeceksin. Dileklerini de getireceksin tabii ki. Ama sadece dilekler getirilmeyecek Tanrı'ya. Evet. 1. Timoteos diyor 2. bölüm.
Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun.
Gördün mü? Neden? Devam ediyor dediğini de açıklıyor.
Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut
eder. Ha, demek ki bu şekilde Tanrı'ya hoşnut ediyor. Yani duanın içerisinde bakıyorum. Yani ben baktım şöyle. Bu okuduğumuz iki ayet içerisinde dilek var. İstek var. Burada niyaz dediği rica. Rica var. Yalvarış var. Şükretmek var. 4-5 şey var. Demek ki dua çeşitlilik olması lazım. Yani nasıl ki biz çeşnisi bol sofrayı çok seviyoruz. Bir masa içerisinde üstünde çok çeşitli şeyler varsa daha çok bizi çekiyor değil mi? Tanrı'nın da hoşuna giden budur. Sadece bana isteklerle gelmeyin diyor. Bana aynı zamanda şükredin de. Bana aynı zamanda yalvarın da. Anlatabiliyor muyum? Birçok şey olsun duanın içerisinde. Onun için dualara başlarken sevgili kardeşler şükrederek, şükranla, hamdla başlamak çok çok önemli. Şükrederek başlamak içerisinde olağanüstü bir aslında güç var sevgili kardeşler. Niye? Çünkü sen şükrederken Rabb'e yücelik getiriyorsun. Rabb'e hamd ediyorsun. Ne yapıyorsun? Rabb'i bir şekilde ön plana çıkartıyorsun. Tanrı'yı ön plana çıkartıyorsun. Ya Rab sana şükredelim dediğin zaman. O zaman ne oluyor? İblis çok çok geri planda kalıyor. Onun için dualarımıza hamdla, şükranla başlamak çok çok önemli. Onun için ikinci hücum silahımızın dua olduğunu söylemiştim. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Tam saat 5. Aynı zamanda başkaları için duada durmak, onlar için, başkaları için de yalvarmak çok önemli. Yani ben Enver'in sorununu Rabb'e getirmem, onun için Rabbin önünde diz çöküp yalvarmam, doğanın ihtiyacı için Rabbin önünde diz çöküp yalvarmam çok çok önemli Tanrı'nın gözünde. Bir başkası için dua etmek, sadece kendim için değil. Bir başkası için dua etmek. Bunun en güzel örneğini Eyüp'te görüyoruz sevgili kardeşler. Lütfen Eyüp kitabına bakalım ve bu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bir başkası için dua etmenin ne kadar önemli olduğunu. Bakalım ve orada bırakalım. Eyüp 42. Eyüp 42 ayet 10'da. Ne diyor Özlem? Bugün Özlem'e devamlı okutuyoruz. Çünkü Vakkas abi çok yavaş bugün. Kızı ondan daha hızlı. Gözlüğü mü kırıldı Vakkas abi? Ya Eyüp 42 ayet 10. Umarım doğru yazdım sevgili kardeşim.
Sadece 10. ayet.
Buldun mu? İyi buldusan oku. Sadece 10. ayeti oku bakalım.
Eyüp dostları için dua ettikten sonra Rab onu eski yönetine kavuşturup ona önceki varlığının 2 katını verdi.
Ne zaman verdi?
Ne zaman verdi dostları için dua ettiği zaman.
Çok ilginç değil mi? Harika bir gerçek var burada sevgili kardeşler. Dostlar için dua edince Eyüp'ün sürgünü Rab geri döndürdü ve devam ediyor. Rab Eyüp'a önceki malının 2 katını verdi. Demek ki başkaları için yalvarmak ne getiriyor? Bereket getiriyor. Hamdolsun. Başkaları için yalvarmak bereket getiriyor. Olması gereken de bu değil mi sevgili kardeşler? Ben bir başkası için yalvarmam. Onun için yakarmam Tanrı'ya. Ne kadar güzel bir şey. Ve ben bir başkası için yakarırken, bir başkası için yalvarırken ne yapıyorum? Bir şekilde dua aracılığıyla Tanrı'yla ilişki kurmak olduğu için ilişki içerisinde oluyorum Tanrı'yla ve ilişki içerisindeyken otomatikman Tanrı beni bereketliyor. Tanrı beni doyuruyor hamdolsun. İlişki içerisinde olduğum için. Bir başkası için yalvarırken hamdolsun. Onun için sevgili kardeşler bakın Pavlos'un hayatına, bakın Pavlos'un hayatına. Cezaevinde dostları için, kardeşler için yakarırken, dua ederken gözyaşı döküyordu Pavlos. Bizler de birbirimiz için, birbirimizin sorunları için Rabbimizin önünde zaman geçiriyor muyuz? Benim için zaman geçiriyor musunuz Rabbin önünde? Rab, sen Recep'i koru. Rab, sen Recep'e destek ol. Rab, sen Recep'e anlayış ver. İhtiyacımız olan sözleri bize paylaşsın. Hiç dua ettiniz mi benim için bu şekilde? Ya da bir başka kardeş için. Bakın biz bugün birçok dua konularını burada dile getirdik. Dua konuları burada kalmasın sevgili kardeşler. En güzel örnek size. Size bir ders. Size bir sorumluluk vereyim ben. Evinize döndüğünüz zaman bugün yatağa yatarken mutlaka bazılarımız öyle yapıyor. Değil mi? Uyumadan önce bir dua zamanı var. Dua derken bugünkü konuları tek tek anımsayın. Kerstin'i anımsayın. Filiz'i anımsayın. Vakkas abinin bahsettiği o 4 kişiyi anımsayın. Diğer kişileri anımsayın. O kişiler için yalvarın Tanrı'nın önünde. Ne kadar büyük bir esenlik bulacaksınız yüreğinizde. Eyüp dostları için dua etti. Yalvardı. Dua edelim. Rabbimiz sana yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir kez daha bizlere anımsattın ki hayatımızda, bu ruhsal yaşamımızda dua ne kadar önemlidir. Sadece koskoca bir listeyle senin önüne gelmek değil, aynı zamanda bu dua zamanı içerisinde hem istek, hem yalvarış, hem rica, hem teşekkür, hem hamd, her şeyi birlikte olan bir dua yüreklerimizde olsun Rab. Her zaman şükredenler olalım. Ya Rabbi bizi geliştir. Bizlere dua etmesini öğret. Her gün düzenli bir şekilde başkaları için, çevremizdeki insanlar için, her gün ölüme doğru giden canlar için sana yalvaralım Rab. Bize yardımcı ol. Bize destek ol bu konuda. Sana yalvarıyoruz. Sana sığınıyoruz ve bu güzel zamanımızı, birlikteliğimizi yine senin sadık, güvenilir ellerine bırakıyoruz. Sen bereketle, sen destekle, sen yardımcı ol. Alacağımız bedensel gıdalarımızı da bereketle Rab. Her birimiz için faydalı olsun. Senin yüce adında, kutsal adında Rabbimiz. İsa Mesih. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Her birinizi desteklesin sevgili kardeşler.